Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Mehmet Güllüoğlu. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sayın Hocam.
Mehmet Hocam, size daha önce yaptığımız programlarda bir mevcut mesainizin geçtiği kurum olan Kızılay ile ilgili olarak böyle bir kan ve kan ürünleri ile ilgili hassasiyetlerden bahsetmiştik. Hatta yine vakit kalırsa inşallah o konuda birkaç duyuru yapmanızı rica edeceğiz yine. İkinci olarak da böyle Kızılay ve toplum sağlığı, toplum halk sağlığı ile ilgili meselelerden bahsetmiş idik. Bugün bu iki konuyu birleştirmek istiyoruz. Böyle biraz daha hani Ramazan iklimini yaşadığımız günlerde iş sadece sağlık değil, sağlığın arkasındaki faktörler, sağlıkla ilgili ileriye projeksiyon yapacak meselelerden de bahsetmek gerekiyor. Yani mesele sadece tansiyonumuzun normal, şekerimizin yeterli, çocuklarımızın boyunun posunun yeterli olması değil. Bir de ruhumuz var. Olayın psikiyatrik, psikolojik boyutunu konuşacak değiliz burada ama insan olmaktan doğan sağlıkla ilgili vazifeler var. Bu konularla ilgili belki en çok konuşulacak şeyler işte kıtlıktır, açlıktır, savaştır, kuraklıktır. Ama memleketimizin direkt şu an elimizdeki mevzu göç, göçe bağlı problemler. Biz bu konuyu göçmen muhacir gündeminde değil de memleketlerindeki sıkıntı nedeniyle bizim yardımımıza ihtiyaç duymuş misafirlerimiz olarak algılamak istiyoruz. Geçenlerde böyle bir aşıyla ilgili bir konuda konuşmam gerekiyordu bir yerde. Araştırma yaparken tahmin etmiyorum ki böyle bir hekim arkadaşımızın sitesi böyle çok dini hassasiyetler, siyasi politik kaygıları falan olan biri olduğunu zannetmiyorum. Olay tamamen teknik tabirlerle gelmiş ama çok hoşuma gitti. Biri soruyor, diyor ki ülkemizde, işte ilçemizde, bulunduğumuz birimde çok fazla Suriyeli çocuk var. Bundan dolayı çok endişeliyiz. Şu aşıları da yaptırmak istiyoruz diye. Hekim arkadaşımız sağ olsun çok güzel bir giriş yapmış. Bu soruya demiş cevap vereceğim ama daha önemlisi şu. Gelen çocuklardan suçluymuş gibi bahsetmeyelim. Onlar da savaşın çocukları. Onlar da burada bulunmayı tercih etmediler. Onlar da savaş ortamında doğmayı istemediler. Göçün nasıl yapıldığını bir de onlara sormak lazım. Benim bir arkadaşım var, Halepli. Nasıl geldiğini anlattı. Böyle 10-15 kişi sırtlarına vurdukları yorganlarla, işte ne taşınabiliyorsam, 17-18 kişilermiş. Bunun 3-5 çocuk bir şey yapamıyor. 1-2 genç bayır, onlardan da iş çıkmıyor. İşte 8-9 erkek de yükü taşımışlar. Ayakları patlayıncaya kadar kilometrelerce, onlarca, yüzlerce kilometre yürüyerek sınırı aşmışlar. Elhamdülillah sınırın bu tarafında insanlarla karşılaşmışlar ve şu an iyi durumdalar çok şükür. Yani olaya bakış açımız bu net bir şekilde. Ama soruyu şöyle sormak istemiyorum Mehmet Hocam. Suriyeli çocuklar yüzünden bizim çocuklarımızın maruz kaldığı riskler nelerdir gibi hiç insani olmadığını düşündüğüm, akılla, mantıkla, izanla, insanlıkla izah edilemeyecek bir soru değil. Memleketimizdeki mevcut durumun mağdurları ve biz ev sahiplerini ilgilendiren boyutları nelerdir?
Hocam müsaadeniz olursa önce göçle alakalı birkaç cümle serdetmek isterim.
Buyurunuz.
Daha önceki vazifelerimde de dünyanın farklı yerlerindeki göç, göçmen ve kampları görme fırsatım oldu. O yüzden bunu niye bu cümleyle başladım ifadelerimi? Göç dünya çapında bir gerçek. Dünya çapında bir ne yazık ki vaka. İlk gördüğüm yerlerden bir tanesi hocam Lübnan'daki Filistin kamplarıydı. Geçtiğimiz birkaç gün önce bu Nakba diye ifade edilen
terör devletinin devlet haline gelmiş.
Terör devletinin devlet haline geldiği günler.
15 Mayıs değil mi hocam?
Evet hocam. Esasında bir taraftan da dünyadaki büyük göç hareketlerinin de başladığı günler. Lübnan'da ziyaret ettiğimiz Filistinli bazı amcalardan bizzat duydum.
Yaşamışlar mı o günleri?
O günleri yaşayan yaşlı amcalarımızdan bazıları biz diyor buraya diyor ertesi gün geri dönmek üzere gelmiştik diyor. Yani Lübnan'ın hemen güneyindeki köyler var.
Ve Filistin komşu.
İsrail'in işgal ettiği köyler var. Oradan gelenler var mesela. Diyor ki biz diyor buraya diyor hemen bir günlüğüne geldik geri dönecektik diyor.
Çatışmalar biter bitmez geri
dönecektik. Geri dönecektik diyor. Ama diyor işte 70 yıla yakın süre.
69 işte.
Aynen öyle, 69 yıl oldu diyor. Ben gittiğimde tabii o zaman 6-7 sene önce gitmiştim. 60 yılı geçti diye ifade ediyorlardı. Ve bu kamplar düzensiz kamplar. 60 yıldır.
Bulanın çadır kurduğu yerler yani.
Artık hani çadır kalmamış ama hani elektriği, suyu vesaire tamamen sistemsiz olan Lübnan'ın her tarafında almış kamplar. Lübnan'daki kamplardan bahsediyorum. Burada yaşayan göçmenler var. Hocam Ürdün'deki Suriyelilerin kaldığı mülteci kamplarını ziyaret ettim. Mesela oradaki sağlık hizmetini Fransız ordusunun sıhhiye birliği veriyordu. Bu ne demek? Yani bir defa orada bile sağlık hizmeti alacaksanız giriyorsunuz hastane çadırı denen yere. Orada Fransız doktorlar sizi karşılıyor. Ve onlar sizin sağlık problemlerine derman olmaya çalışıyor. Ziyaret ettiğim bir başka kamp hocam. Kenya'daki Somalilerin geldiği ve o dönem için dünyanın en büyük mülteci kampı olan Dadaab mülteci kampıydı. İçeride sağlık hizmeti veren yerler vardı ama Tabii 1991'de kurulmuş olan bir kamptı burası. 1991'de Amerika ve işte diğer koalisyon hükümet, koalisyon güçleri Somali'ye saldırdığı zaman, Somali'deki o dönemki iktidarı, hani biraz Afrika tarihine girmiş oluyorum ama, alaşağı etmek için girdiği zaman milyonlarca insan başka ülkelere göç etmişti. O yüzden sadece son yıllardan kaynaklı değil, 91'den bugüne kadar dünyadaki neredeyse her ülkede, her ülkeye göçmen göndermiş ülkelerden bir tanesi Somali'dir. O yüzden Somali diasporası diye ifade edilen Somalili göçmenler dünyadaki büyük diasporalardan bir tanesidir.
Belki Somali'deki Somalili sayısından fazladırlar.
Belki değil öyle. Yani dünyanın her yerinde Somalili bulabiliyorsunuz. Bazı ülkelerde daha fazla olmak şartıyla. Kenya'daki kamp 90 bin kişilik kurulmuş 1991 yılında. 2011'de ben ziyaret ettiğimde aralardaki gelenlerle beraber, ama özellikle 2011'de 90 binlik kampın kapasitesi 500 bine çıkmıştı.
Tabii kapasite çıkmamış. Kapasite yine 90 bin ama işgal edilen sayısı 500.
Aynen öyle. Ve Birleşmiş Milletler oraya yeteri kadar hizmet veremiyordu. Ve kampın içinde açlıktan ölen insanları bizzat gördüm. Ve aynı şekilde gıda hizmeti de verilemiyor. Yani yeteri kadar sağlık hizmeti de verilemiyordu. Sağlık hizmetinden kastım da hastane vesaire değil. Hani en basitinden bir doktorun dahi olduğu bir sağlık ocağı bile yoktu yeteri kadar. Bir başka yine göçmenin kaldığı kamp hizmeti ise Türkiye'de. Türkiye'deki neredeyse her kampta girdim. Tabii Türkiye ilk günden itibaren kurduğu her kampta en hani benzetmek için sağlık ocağı diyebileceğimiz ama sağlık ocağından biraz daha ileri boyutta, yani uzman doktorların olduğu sağlık merkezlerini açtığı kamplarda ihtiyaç duyan kişileri ise oralardaki ambulanslarla hastanelere gönderdi. Şimdi niye bu kadar konuyu geniş tuttum hocam? Göçmen konusu hakikaten büyük bir konu ve biz tabii özellikle son 5 yıldır, son 6 yıldır Suriye'deki krizden dolayı daha fazla muhatap olduk, daha fazla hani öğrenir olduk bu krizden. Ama göç konusu dünyadaki önemli vakalardan bir tanesi, önemli gerçeklerden bir tanesi. Göçmen sağlığı ve göçmen sağlığının Türkiye'ye etkileri konusunda ise, hocam bu insanların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı Ürdün'de, bir kısmı Lübnan'da ama hala Suriye içinde yaşayan 6-7 milyon insan var. 6-7 milyon insan zor şartlarda yaşamaya çalışıyor.
Daha Türkiye'deki kamplar ve diğerleri dağılımı diye bilginiz var mı Mehmet Hocam?
Yani Türkiye'de 3 milyona yakın Suriyeli var. Bunun %10'u, yani yaklaşık 300 bini, ki 300 bin bile değil, 270 bini kamplarda. %90'ı ise kamp dışında şehirlerde yaşıyor.
Hangisi daha mutlu?
Hocam bu tabii mutluluk dediğin şeyin hani ölçmesi daha zor. Kampta yaşamanın artıları eksileri var. Kamp dışında yaşamanın artıları eksileri var. Kamplardaki insanlar fatura ödemiyorlar, kira ödemiyorlar. Ama çalışma koşulları orada daha kısıtlı. Bir de fiziksel olarak daha hani 20 metrekarelik konteynerlerde yaşamak zorundalar. Ama kamp dışında ise daha zor bir ekonomik hayat onları bekliyor.
Ama özgürlük var.
Hani göreceli olarak özgürlük var. Daha şehir merkezlerinde yaşıyorlar. O yüzden artılar ve eksiler var. Allah kimseyi hani vatanından, milletten uzakta kılmasın. Yani öncelikle bunu ifade etmek isterim. Ne kadar iyi koşul olursa olsun diyorlar ki biz savaş bitince ülkemize dönmek istiyoruz. Yani bunu da hani ifade eden binlerle, milyonlarla insanla, yüz binlerce insanla temasımız oldu. Hocam tabii göçmen olmadan önce bu insanlar niye buraya geldiler ve bunun sağlıkla ilgisine, bir kısmı sağlık erişimine, sağlık hizmetine erişemediği için geldi. Yani Suriye içindeki doktorların da %80'inden fazlası hocam ülkeden ayrıldı. Yani hastane binası duruyor ama doktor kalmadı içeride. Yani genel cerrah kalmadı, çocuk doktoru kalmadı, dahiliye doktoru kalmadı.
Maalesef uyanık Avrupa ülkeleri bunları öncelikli olarak kabul etti tabii.
Bir kısmı Avrupa'ya gitti, bir kısmı Türkiye'ye geldi, bir kısmı hocam şehit edildi. Çünkü savaşın belli bir döneminde doktorlar, yani oradaki çatışan taraflardan daha kıymetliydi. Her iki taraf için de. Ve ben öldürüldü.
Sıradan bir asker öldüreceğini doktor öldürüyor.
Aynen öyle. O yüzden hani tabii yani hakikaten Allah vermesin ama savaşın bizim bilmediğimiz birçok parametresi ortaya çıkıyor. Savaş başladıktan sonra. Savaş ekonomisi ortaya çıkıyor. Savaşın kendi gerçekleri ortaya çıkıyor. Doktorlar da bu yüzden hedef alındı. Hani şunu diyebilir bazı dinleyenlerimiz, ya doktorlar niye oradan ayrıldı diye. Doktorların orada hizmet verebileceği bir ortam kalmadı. Bazı doktorlar özel olarak hedef alındı, savaşın hiçbir tarafı olmasa bile. Yani bir doktorsunuz siz ve her iki taraftan biri geldi dedi ki benim bu hastamı ameliyat edeceksin. Edemem, edeceksin. Edemezsen öldürürüm seni. Gibi hakikaten böyle bizim şu an aklımıza gelmeyen nice, hani belki filmlerde olsa anca anlatılabilecek, filmlerde bile zor anlatılacak olaylar insanların başından geçti. İçeride sağlık altyapısı kalmadı. Yani yıkılan onlarca, yüzlerce sağlık tesisi var.
Ya, ülke yıkıldı zaten.
Ülke yıkıldı. O yüzden insanların bir kısmı buraya gelmek zorunda kaldı. İçeride ilaca erişim çok kısıtlandı. Yani tansiyon hastasıysanız, şeker hastasıysanız ya da çocuksanız ya da anneyseniz ya da babaysanız ilaç yok. Yani çocuğunuza ilaç alacaksınız, annenize babanıza ilaç alacaksınız, ilaç yok. O yüzden de hani bir hafta dayandınız, bir ay dayandınız, 6 ay dayandınız, sonra o yüzden de sağlık erişimine ulaşamamaktan, doktora, hastaneye, ilaca ulaşamamaktan dolayı da göçmek zorunda kalan bir sürü insan oldu. Siz de biraz önce çok güzel ifade ettiniz. Hani buraya gelenlerin hepsi kötü, buraya gelenlerin hepsi hani günahkar, savaşın bir tarafı değildi. Yaşlılar, çocuklar, kadınlar gibi tamamen sivil olan
mağdurlar.
Mağdurlar onda. Yani ve bu da hani konuştuğumuz toplumun yani %70-80 gibi her toplum için geçerli. Yani her ailede çocuklar dediğinizde zaten hani 4 kişilik çekirdek bir aileyi bile düşünseniz %50'si. Kanada'da da eklediğinizde toplum %75'i zaten otomatik kadınlar ve çocuklar.
Zayıf grup.
Zayıf grup. Yaşlılarıyla beraber bu daha da yukarıya çıkan bir oran.
Doğru.
O yüzden hani savaşın hiçbir
tarafı... Ülkenin 1/4 göç ettiyse bu çok doğal bir şey zaten.
Aynen öyle.
En aşağı 1/4 tabii.
Aynen öyle. Yani zaten kadınlar...
Suriye'de bir evde 5-6-7-10 çocuğun bulunduğu çok olduğunu düşünseniz Suriye'nin %80'i göç etse zaten bu iyi bir şey.
Ve buna rağmen de hala milyonlarca insan bu Suriye içindeki bu bahsettiğimiz şartlarda yaşamaya çalışıyorlar. Ama bu tabii komşu toplumu da etkiliyor. Komşu toplumları da etkiliyor. Gerek bazı enfeksiyon hastalıklarından dolayı. Mesela şark çıbanı hastalığı Türkiye'de yıllardır gözükmüyordu.
Ama şu aralar kamplarda çok.
Ama şu aralar hem kamplarda hem kamp dışında, o da çoğunlukla sınır illerinde görülme sıklığı arttı. Ha, Türkiye bu konuda erken davrandı ve gerek bu hastalıkla muhatap olan doktorların yeniden bilinçlendirilmesi, gerek buna dair ilaçların yeniden stoklanması ve özellikle göçmen toplumun bu konuda daha erken tedavi edilmesine yönelik, hatta Suriye içindeki bu konulardaki hastalıklarla mücadele konusunda müdahaleleri başlandı. Hocam bazı şeyler vardır ki sınırlarda durduramazsınız. Yani askerinizde, polisinizde durduramazsınız.
Mikrop geçer.
Mikrop geçer. Nitekim hatırlarsınız kuş gribi mesela.
Kıtaları aşardı.
Kıtaları aştı ve Çin'de başlayan kuş gribinden dolayı bütün dünyada milyonlarca kuş öldürüldü. Niye? Yani Türkiye'de daha keza ithaf edilmek zorunda kaldı. Yani durduramıyorsunuz ve o kuştan insana geçiyor o hastalık. Ve bu sefer hani iş gücünüzü etkiliyor, genciniz etkileniyor, yaşlınız etkileniyor. Hani zarar görebilir birçok grup etkileniyor. Göç konusu da böyleydi. Yani sadece göçmenle alakalı değil, mikrop sınırları geçiyor. O yüzden de Suriye'nin içinde birçok aşı kampanyası desteklendi. Niye? Siz Suriye'nin içinde eğer kızamığa tekrar müdahale etmezseniz, en azından kendinize yakın bölgede, tekrar ülkenizdeki kızamık, ülkenizdeki menenjit, ülkenizdeki şark çıbanı ve bazı hastalıklar tekrar artmaya başlamıştı. O yüzden son yıllarda bu halk sağlığı eylemlerinde bir kısmıdır. Suriye'nin içindeki çocukların da aşılanması dahil olmak üzere hem Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı hem Dünya Sağlık Örgütü, başka uluslararası kuruluşlar eliyle bu kampanyalar desteklendi, yapıldı. Aksi halde göçmen sağlığı dediğiniz tabii Türkiye'deki göçmenler, Suriye'nin içindeki yerinden edilmiş kişiler, hani aşılama ve enfeksiyon hastalıkları, çocuk sağlığı bunun bir kısmı. Ama hakeza hani bu insanlar sağlık problemleriyle, bu insanlar sağlıklarıyla, bu insanlar bütün her şeyle buraya geldiler. Türkiye'deki özellikle sınır illerinde ve nüfusun daha yoğun olduğu illerde buna dair önlemler alındı ve gereken de yapıldı, yapılmaya da devam ediyor.
Peki özü şu Mehmet Hocam, bizim sorumuzun aslında. Mesela İstanbul'da Sultanbeyli ilçesinde çok miktarda Suriyeli misafirimiz ikamet etmekte. Sultanbeyli'de yaşayan, 100 yıldır yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Trabzonlular, Çankırılılar, Amasyalılar neyse, korkmalılar mı? Şu an onların korkmalarını gerektiren bir durum var mı?
Şu an onları korkmalarını gerektiren bir durum yok.
Ya da kendi çocukları için endişe etmelerini gerektiren bir şey var mı?
Onda da yok. Çünkü şu an o anlamda Suriyelilerden kaynaklı bir salgın hastalık yok.
Ben de böyle biliyordum, teyit istiyordum aslında.
Aynen böyle. Birkaç yıl önce o da sınır illerinde birkaç hastalıkla alakalı bazı oranlar arttı. Ama devlet buna dair gerekenleri yaptı. Gerek ekstradan olan aşılama kampanyalarıyla, gerek dediğim gibi o hastaların görüldüğü, o hastaların daha erken teşhis edilip işte şark çıbanında olduğu gibi önlemler alındı. Biz tabii yakın çalıştığımız için bunları yakından da takip ediyoruz. Gerek çalışılan kamplarda, gerek kamp dışında göçmenlerle alakalı. Şu an ne İstanbul'da, ne Urfa'da, ne Kilis'te, ne Ankara'da böyle bir tehdit yok.
Çok şükür. Peki bunun dışında şimdi Mehmet Hocam biz iğneniye kendi işimize baktık esasında burada. Ve soruyu benim getirip dayandırmak istediğim nokta bu idi. Birincisi Suriyeli misafirlerimizden elinde artmış bir riskin olmadığını vurgulayalım diye. İkincisi de burada bir aşı mevzu vardı. Aşıyı ben yine de üçüncü soru olarak sona bırakacağım. Bir ikinci sorudan bahsetmek istiyorum. Mesela Kenya'da dediniz ki 90 bin kişinin oturabileceği bir yerde 500 bin kişi oturuyor. 500 bin kişi oturuyor. Burada biri basit bir öksürükle bile onlarca yüzlerce kişi öldürebilir bu mantıkla. Genel manada düşünüldüğünde insanız, vazifemiz var. Avustralya'daki aborjin yerlilerinden de sorumlu hissediyoruz ya kendimizi. Bu göçlerle ilgili bizim üstümüze düşen yapabileceğimiz bir şey var mı? Ben evimde oturan bir vatandaşım.
Hocam tabii gerek...
Bizi aşan şeyler muhtemelen ama...
Bir şöyle gerek Kızılay olarak gerek Türkiye'deki birçok yardım kuruluşu olarak... İçerideki Suriye'nin içindeki ve Türkiye'deki göçmenlerle alakalı, Türkiye'deki göçmenlerle alakalı hakkı teslim etmek lazım. Sağlık Bakanlığımız hani fazla olarak gereğini yaptı, yerine getirdi. Ama Suriye'nin içindeki göçmenler ya da dünyadaki göçmenlerle alakalı sağlık, eğitim, gıda ve birçok alanda hakikaten yapılması gereken çok şey var. Tabii en kolay ve belki de ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi maddi bağışlar. Yani SMS göndererek işte bütün yardım kuruluşlarının web sayfalarından destekte bulunarak yapılması yapılabilir, bağış yapılabilir. Ancak benim esas birçok üniversitede ya da başka ortamlarda yaptığımız konuşmalarda ifade ettiğim bir başka bir gerçek var hocam. Bu gerçeğin farkında olmak. Yani Afrika diye bir kıta var. Bunu hepimiz duyduk. Ama yani Afrika'yı öğrenmek, Asya'yı öğrenmek. Afrika'da Somali'nin bambaşka gerçekleri vardır. Ama Etiyopya'nın daha da başka gerçekleri vardır. Afrika'da Burkina Faso...
Hepsi aynı değildir yani.
Hepsi aynı değildir. Afrika'da Burkina Faso diye bir ülke var. Afrika'da Burkina Faso'nun Vagadugu diye bir başkenti var. Şimdi Fransa'nın başkenti neresi desem...
Paris.
Dinleyenlerimizin %95'i değil, %99'u ya da %100'ü Fransa'nın başkenti Paris diye ifade edeceklerdir.
O kadar ümitli olmayın bence Mehmet Hocam.
Ama Sierra Leone'nin başkenti neresi desem... Sierra Leone diye bir ülke mi vardı?
Hangi kıtada mesela?
Hangi kıtadadır? Diyeceklerdir. Mesela Myanmar nerede desem?
Onu iyi kötü duyduk haberlerden.
Bir kısmı söyleyecektir, bir kısmı söylemeyecektir. O yüzden bir bu anlamdaki şuuru genişletmek lazım diye düşünüyorum. Arkasından esas zaten yani Avrupa'ya gitmeyenler dahi Avrupa hakkında daha fazla bilgi sahibi. Amerika'nın bazı mahallelerini dahi bize filmlerle, dizilerle öğrettiler.
Ezberlettiler.
Ama Afrika, Asya, hani İslam coğrafyası konusunda ise ne yazık ki sınıfta kalıyoruz. Önce bu şuur artarsa eğer o zaman da hani paramızı harcayacağımız yer yani I love New York yazan tişört yerine herhalde harcamamızı herhalde hayat tarzımızı yeniden gözden geçiririz diye düşünüyorum. Bu anlamda maddi bağış, gönüllü hizmetleri, ilgi ama öncelikle ilgi altını çize çize söylüyorum şuur ve ilgi. Yani biz detaylarda yani kıyafet tarzımızdan tutun işte arabamıza kadar. İş ofisimizdeki düzene kadar, evdeki mobilyanın duruşuna kadar hayatın birçok detayıyla ilgileniyoruz. Ama İslam coğrafyası dediğinizde zihninizde nerelerde dolaşıyor dediğimde...
Mekke Medine'de kalıyor işte.
Mekke Medine bazı işte Orta Doğu diye esasında Batı'nın isimlendirdiği coğrafyadaki ülkeler Suriye diyoruz, Filistin diyoruz. Peki mesela Moritanya nerede? Zihnimizde nerede Moritanya?
Yok.
Bangladeş nereye düşer zihnimizde? Ya da ne bileyim Orta Asya ülkeleri hakkında herhangi bir fikrimiz var mı? Tamam Orta Asya'dan geldik de Kazakistan'daki ihtiyaç sahiplerinin durumu nedir konusunda bir fikrimiz var mı dediğimizde başımız öne eğiliyor. Bu anlamda da biraz buraları okumak yani biraz buraları araştırmak. İnternet büyük bir nimettir kullanırsak.
Ya da niçin kullandığınıza bakar.
Yani YouTube'dan hangi videoları izlediğinize bakar. Google'da neleri aradığınıza bakar bu imtihanlar. Ya da kitap okuyanlar için hangi kitapları okuduğunuza bağlı. Yani çok satan polisiye romanlar da okunabilir. A, B, C ülkesinin tarihi, oralardaki Müslümanların durumu, oradaki ihtiyaç sahiplerinin durumu da okunabilir. O yüzden hocam hani geniş böyle biraz tuttum ama sağlık hizmetleri konusunda Kızılay'a, başka yardım kuruluşlarına bağış yapmak, oralara ilgi duymak bu bizim hem herhalde şükrümüzü artıracaktır. Hem de kendi hayat tarzımıza biraz daha çeki düzen vermemize fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum hocam.
Şimdi Mehmet Hocam, özellikle programımızın ilk kısmında böyle daha çok insan ruhuna hitap eden şeylerden bahsedelim istemiş idik. Bunları bahsettik ama ortada bir realite var. Sizi ilgilendiren, bizi ilgilendiren, ihtiyaç sahiplerini ilgilendiren önemli bir mesele var. İhtiyaç sahipleri deyince bizde genelde işte açlık çeken, fakirlik çeken, sıkıntı çeken insanlar akla geliyor. Ama bazı meseleler var ki parayla çözülmüyor, imkanla çözülmüyor, devletle bile çözülmüyor. Acil kana ihtiyacınız oluyor, orada kalıyorsunuz. Çok paranız olsa, SGK güvenceniz olsa, devlet sizi çok sevse gene iş olmuyor, gene iş olmuyor. Biz bu konuyu belki birkaç yıl oldu sanıyorum Mehmet Hocam. Sizle bir program daha yapmıştık. En az 1-2 yıl oldu da daha eskisini hatırlamıyorum ben de. Bahsetmiş idik ancak insan hafızası unutuyor. Yani böyle birkaç yılı bırakın, bazen birkaç haftada bile her şeyin unutulduğu oluyor. Özellikle duyarlılıklar aşınıyor. Böyle bir nasırlaşma oluyor. Başımıza gelmiyor, içimiz yanmıyor böyle olunca. Gelenler biliyor bu konuyu. Bir kan meselesi var. Bir kan nakli, bir kan bağışı meselesi var. Genel manada kızla işini görüyor. Sizle daha önce de konuşmuştuk. Bugün yine kısaca rakamlardan bahsedeceğiz. Kızla kısaca işini gücünü görüyor ama arada kızla yine tıkandığı bir dönem oluyor. Hangi dönem Mehmet Hocam?
Hocam tabii Ramazanlar.
Mübarek Ramazan-ı Şerifimiz, her şeye bereket oluyor ama bu konuda bir...
Çok yoğun kış dönemleri ve çok yoğun yaz dönemleri.
Hadi yaza kışa yapacak bir şey yok. Onlar mevsim, seni insanlar evinden çıkamıyor, ulaşamıyor vesaire ama... Ramazan'da kan bağışları çok düşüyor. Bu konuda sıkıntı sebebi. Alarm seviyesinin altına düşüyor mu peki?
Yaklaşıyor.
Ama düşmedik çok şükür diyorsunuz.
Evet.
Şimdi önce Mehmet Hocam şöyle başlayalım. Kan bağışı nedir? Kan nakli nedir? Ne zaman işe yarar? Sadece ameliyat olanlara 3-5 ünite kan takmak mıdır bu olay? Nedir?
Hocam kan bağışı ilaç gibi yerine yapay üretilemeyen...
İlacın üretiliyor neticede.
İlacın üretiliyor ama kanın üretilemiyor. Ve de bazı vakalarda ki bunun listesini siz klinisyen olarak daha da iyi bilirsiniz. Lösemi, lenfoma gibi bazı kanserlerde, gebeliğin bazı evrelerinde...
Tonlarca kan gerekiyor.
Aynen öyle. Nakillerde, organ nakillerinde, mesela karaciğer naklinde yüzlerce kan kullanıldığı oluyor.
Yüzlerce torba
aynen öyle
kan
hocam.
Bir tek hastada kullanılıyor.
Aynen öyle hocam. Çünkü
helali hoş olsun, kullanılsın da nereden bulacağız bu kanı?
Vücudun kanı birkaç kere değiştiriliyor neredeyse. Acil ameliyatlarda, yani trafik kazası oluyor, kişi acil ameliyat alınıyor ve orada kan ihtiyacı var gibi vakalarda kullanılan bir üründür kan. Bir kişi bir kan verdiği zaman o kanın kan bazı işlemlerden geçirilir. Ve eritrosit, trombosit ve plazma diye üçe ayrılır.
Peki.
Bazı tahliller yapılır, bazı enfeksiyon tahlilleri yapılır. Bunu niye ifade ediyorum? Kan sürecinde kan bağışı yapan dinleyicilerimiz varsa bileceklerdir. Bir sürü soru sorarız biz onlara.
Hem de böyle 5-6 sayfalık bir
evrak o kadar değil hocam.
Ama küçük küçük yazın.
4 sayfada anlaşalım.
Ya benim ruhumu karartmıştı doldururken.
Peki hocam.
Ya abartmayın hocam bu işi bu kadar.
Hocam oradaki her bir sorunun bir mantığı vardır. Ve her bir soru olası enfeksiyon riskini azaltmak için vardır. Ve bu soruları da biz Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerden hocalarla beraber oturup belirleriz. O yüzden tek başına kızlar olarak da yaptığımız bir şey değildir. Türkiye'de bir kan kurulu diye hocalardan oluşan bir kurul var. Ve o kan kurulunda bu formlarda neler olacağı konuşulur.
Yeni değişiklikler var mı? İlaveler, eksiklikler
olacak mı? Aynen öyle.
Mı?
Dünyadaki sorular incelenir. Dünyadaki kan sistemleri incelenir. Kanın tek kaynağı yine insan olduğu için o yüzden biz de gönüllü olarak kan verecek insanlara ihtiyaç duyarız. Yani meydanlarda, üniversitelerde, iş yerlerinde, okullarda ki gönüllü kan bağışçılarına ihtiyaç duyarız. Gönüllünün altını tekrar çizmek istiyorum. Şöyle ki bir kişinin yakını hasta olduğunda ve ona acil kan ihtiyacı olduğunda biraz önce bahsi geçen sorulara doğru cevap vermeme riski ortaya çıkıyor. Diyor ki ya arkadaşım bırakın soruyu moruyu, benim
ben
yakınım hasta
kanımı.
Ben vereceğim kanımı. Tamam da. Hani bunun bir prosedürü vardır. Burada kişiye iyilik yapayım derken kötülük yapmamamız gerekir. O yüzden de gönüllü kan bağışçısı bizim için en kıymetli şeydir.
Sağlamken ve ben bunu değerlendirebilecekken.
Sağlamken, enfeksiyon yokken ve ben bunu değerlendirebilecekken. Bunun da belli dönemlerde siz de ifade ettiniz. Kışın yoğun olduğu dönemlerde Ramazan ayında ki Ramazan ayında bir genel bir inanış vardır. Hani oruçluyken kan verilmez.
Verilir mi?
Diye. Oruçluyken kan verilir hocam. Çünkü biz alıyoruz.
Yani bir dakika hocam sen alırsın almaya da benim orucum bozulur mu?
Bunu esasında hani size de sormak lazım hocam. Hani tahliller içinde kan tahlili yaptırmak oruç bozar mı?
Bozmaz.
Burada da esasında ona hiçbir farklı bir şey yok. Yani damara girip kan alıyoruz. Kişiye herhangi bir şey yedirme, içirme gibi bir şey söz konusu değil.
Ha, orada alkolle siliyoruz ama uçana kadar da bekliyoruz.
Aynen öyle. Oradaki şu belki denilebilir. Halsiz düşerim korkusu ortaya çıkabilir. O yüzden de zaten bizim birçok ekibimiz, bizim bir kısım sabit yerlerimiz vardır, bir kısım ise mobil ekiplerimiz vardır. Ramazan'da iftardan sonra.
Hizmete sınır yok.
Aynen öyle. İftardan sonra çok yoğun olarak kan bağış organizasyonlarımız vardır. Mübarek Ramazan günlerindeyiz. Kanver.org adresinden bizi dinleyenler bakabilirler. Nerelerden kan bağışı yapabileceklerine iftardan sonra. Orada saatleri de yazılı.
Ama şunu düşünsenize Mehmet Hocam. Ramazan verme mevsimidir. Ramazan'da verdikçe konfordan verirsiniz, yemekten verirsiniz, paranızdan verirsiniz. Ama hepsinin bir yeri bulunur. Sen yemek vermesen komşun yemek verebilir. Sen para vermesen devlet bakabilir. Ama sen kan vermezsen kimse kan almayacak.
Aynen öyle hocam. Ve de bazı hastalıklar var ki mesela Ramazan'da elektif ameliyatlar dediğimiz ameliyatlar azalır. Kişiler der ki hocam ben Ramazan'dan sonra gelsem olur mu der.
Sabra kesesi ameliyatım 2 hafta geç olabilirim.
Burun ameliyatını 2 hafta geç olabilirsin. Ne bileyim işte başka bazı ameliyatlarınızı geciktirebilirsiniz. Ama lösemi hastalarının kan ihtiyacı aynen devam eder. Lenfoma hastalarının kan ihtiyacı aynen devam eder.
Kanserlerin yani.
Aynen öyle. Trafik kazası oranı azalmaz. Hatta korkarım artar bayram dönemlerinde.
Öncelerinde.
Bayram öncelerinde seyahatlerin arttığı dönemlerde. Gebelerin ihtiyacı aynen devam eder. O yüzden bazı hastalıklar için bazı kan ihtiyaçları görece olarak azalsa da ama büyük kesim olan kanserler, ameliyatların bir kısmı için bu azalmaz. Ama ne yazık ki kan bağışı azaldığı için biz bazı dönemlerde, bazı Ramazan dönemlerinde sıkıntı yaşadık.
Rakam söyleyebilir misin Mehmet Hocam? Yani 100 üniteden 50 üniteye mi düşüyor bağış mesela?
Hocam daha da aşağıya düştüğü dönemler oluyordu. Burada da biz şöyle bir önlem almaya çalışıyoruz. Ramazan'dan önceki dönemlerdeki ki kan kampanyalarını artırıyoruz. Ki Ramazan'a stoklu girebilelim diye. Ramazan'ın da son haftasında açıkçası biraz daha ihtiyaç artıyor. Çünkü stoklar tükeniyor. Öncesinde topladığımız stoklar tükeniyor ve son haftaya doğru ihtiyaç artıyor. Bu sene iyi bir stokla girdik. Bugüne kadarki rakamlar da iyiydi. İnşallah bizi dinleyen bağışçılarımızın da desteğiyle Ramazan'ı sıkıntısız geçireceğiz.
Yani bu Ramazan hangi ibadetle gönül alemimi zenginleştireyim? İşte teravihleri daha şuurlu, daha düzgün kılalım. Orucumuzu böyle ruhumuz ve bedenimizle tutalım. Ama bugüne kadar hiç yapmadığımız ibadet yapabiliriz Mehmet Hocam o zaman.
Kesinlikle.
Kan verelim, can verelim.
Aynen öyle hocam. Hakikaten insanın hani parayla yapamayacağı ama sağlıklı bir insanın hani nimet olarak sağlıklı bir insanın aynen öyle yapabileceği ve de hani sağlığın şükrünü nasıl getirir, nasıl yerine getirir diyenlerin
paylaşarak
yapabileceği şeylerden bir tanesi budur hocam.
İşlem nasıl, kolay mı Mehmet Hocam? Yani gittik çadıra yattık.
Hocam aşağı yukarı onu
önce dediğim gibi bir yarım saat ahiret suallerini
yarım saat değil hocam lütfen. Yani lütfen bu anlamda yarım saat değil. Önce bir formu dolduruyoruz.
Peki. Ve sorularda sakat bir şey yok ama değil mi hocam? Yarın başımıza hiç açmaz. Falanca hastalığım var dersem işe girmeme engel olur mu mesela?
Hayır, bu bilgiler sadece Kızılay'da kalır. Başka hiçbir kimseyle paylaşılmaz bu bilgiler. O yüzden işe girmenize engel olmaz sayın
Peki.
hocam. Önce formu dolduruyoruz.
Kısa bir sürede form bitti sonra.
Sonra bizim ilgili arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız sizden küçük bir kan alıyorlar. Ve kan sayımı yapılıyor. Kansızlık ya da anemi dediğimiz.
Kaç dakikada çıkıyor bunun sonucu?
Saniyeler içinde ortaya çıkıyor. Ve işte eğer kanınız belli bir limitin üzerinde ya da altında değilse, belli bir aralıktaysa bu sefer uygundur deniyor. Tansiyonunuz ölçülüyor.
Birinci aşamayı geçtiğiniz anlamında.
İlk aşamada form vardı. İkinci aşamada kan ölçüldü, tansiyon ölçüldü. Tansiyonunuz düşükse ya da tansiyonunuz yüksekse de kan almıyoruz.
Sonra Allah kabul etsin deyip geri gönderdik hastayı.
Aynen öyle. İşte yükseldiği zaman gelin ya da daha iyi olduğun bir zaman gelin diyoruz. Sonrasında doktor beyin ya da doktor hanımın önüne geliyor bağışçımız formuyla beraber. Orada doktor bey formu inceliyor. Forumdaki sorulara verilen cevaplara göre ek bilgiler alıyor. Orada da bir o konuşmanın, o görüşmenin neticesinde de kan
mülakat
vermeye
oldu yani.
Sohbet oldu diyelim hocam.
Peki.
Orada da herhangi bir engel bulunmazsa bu sefer artık kan alma işlemi için kişi sandalyeye, koltuğa alınıyor.
Ama dakikalarla sınırlı bir süreç buluyorsun.
Kesinlikle. Orada da en fazla 10 dakika içinde ki 10 dakika bile sürmüyor. Kişiden kan alma işlemi gerçekleştiriliyor. Bir kişide ortalama olarak bir yetişkinde 5 litre kan bulunur hocam. Kan alma işleminde ise 450-500 cc diyebileceğimiz yani yarım litreden daha az miktarda kan alıyoruz.
Toplamın %10'u.
Toplamın %10'u. Bu bir kişiye hani herhangi bir sağlığına problem oluşturmuyor. Yani vücut çok kolay kan üretebiliyor ve yerine koyabiliyor bu ihtiyacı.
Peki aldığınız bu kanı ne yapıyorsunuz sonra hocam? Tamam ben ayrıldım, teşekkür ettik. Hadi güle güle, geçmiş olsun. Siz ne yapıyorsunuz aldığınız poşeti?
Biz bu kanı aldık hocam. Bu kanı bir taraftan tahlil sürecine sokuyoruz. Belli hastalıklara bakmak üzere.
Hangi hastalıklar?
Hepatit B, hepatit C, HIV ve başka birkaç hastalık ama en öndeki gözüken hastalıklar bunlardır.
Bunlar ülkeden ülkeye değişiyor mu?
Bunlar ülkeden ülkeye değişiyor. Ama mümkünse bir vakanın bile bu hastalıklar olmadan nakledilmesi gerekiyor. O yüzden hani bir tanesinin bile yakalanması bizim için çok önemli. Bu konuda da dünyadaki en ileri teknikleri uyguluyoruz. Yani işte ELISA, makro ELISA, NAT gibi hakikaten dünyadaki en ileri teknolojiler bunlar.
Bunlar hastalıkların tespitini yüksek oranlarla ve kısa sürede yapıyorlar anlamında mı?
Aynen öyle. Yüksek oranlarla ve kısa sürede yapan test metotları bunlar. Bunları yerine getiriyoruz ki enfeksiyonlu bir kanı bir başkasına nakletmeyelim. Sonra kanı üçe bölüyoruz hocam. Bu eş zamanlı olarak yürüyen süreçler.
Makineye
bunlar
gitti artık.
Makineye gitti bunlar ve üç farklı torbada üç ayrı kan geldi. Hastanelerden gelen taleplere göre. Hocam şu an Türkiye'nin hastane sayısı anlamında %98'inin hastanenin, yani 1200 hastane varsa 1100 küsürünün kanını kızla tedarik ediyor.
Geri kalanı nereden alıyor bu arada? Başka kızlar yok.
Diğer hastanelerin bir kısmında, yani 25 kadar hastanede hala bu geçiş süreci devam ediyor. Türkiye Kızılay bu aşamaya son 12 yılda geldi. Hala kendi kanını alan hastaneler var. Bazı büyük hastanelerimiz var. Ama onlarda da bir geçiş süreci devam ediyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde üniversite hastaneler, özel hastaneler tamamının kanını kızla tedarik edecek. Bu son 12-13 yıldır devam eden bir politikanın getirdiği bir şey.
Sonuçtu.
Sonuç ama hedefte ise %100'ün karşılanması var. Sonrasında kan üçe bölündü. Hastanelerden gelen arka planda mutfaktaki yazılımla benim yarın ameliyat edeceğim hastalar var. Bunlar için şu kan grubundan şu kadar kanı bana gönder diyor hastane.
Peki kan sizin bankası. Bu arada her yerde şubeniz var mı?
Bizim Türkiye'nin
Şırnak'ın ilçesinde.
Bizim Türkiye'nin her yerindeki hastaneye ulaşacak bir ağımız var hocam. Yani o şubeden değil ama oradaki bölge kan merkezinden, o bölge kan merkezine bağlı kan bağış merkezinden ve de hani böyle aşağı doğru yayılan bir ağla Türkiye'nin her hastahanesine ulaşabilir bir yapımız var hocam.
Nerede olursa olsun yarın bana 4 ünite A pozitif taze kan gönderin.
Biz oraya ulaşabiliyoruz.
Peki.
Yani bu kan ulaştırma konusunda bir sistemimiz yıllardır çalışıyor hocam. Yani sadece büyük şehirler değil, dediğiniz gibi Şırnak'ın bir ilçesindeki hastaneye dahi ulaşabilir durumdayız. Yeni bir hastane yapıldığında da o zaten direkt otomatik yazılımıyla dahil ediliyor. Ve hani ben artık bunu çok böyle övünerek ve gururla söylüyorum. Şu an Türkiye'de yüz binlerce hatta milyonlarca hasta ve hasta yakını kendisine kan kullanıldığını bilmiyor dahi. O kanın nereden geldiğini bilmiyor dahi. Yani öncesinde en ufak bir ameliyat için bile doktorlar hasta yakınlarına bir kağıt yazıp verirdi. Git işte baban, annen, kardeşin, eşin ameliyat olacak. Ameliyat olacak, git şu kandan şu kadar bul gel derdi. O kişi yana yakıla kan arardı ama şu anda ise birçok kişi ameliyat oluyor ve kendisine kan kullanıldığını, yakında kan kullanıldığını bilmiyor bile. Niye? Arka planda doktor zaten kanı istiyor. Kan bankasındaki arkadaşlar sistem üzerinden bizden istiyor. Biz gönüllülerden topladığımız kanı işliyoruz ve o hastaneye gönderiyoruz. Ameliyathanede takılıyor. Ameliyathanede de hasta zaten uyutulmuş oluyor.
Kimse görmüyor.
Kimse görmüyor. Sadece sağlık personeli biliyor o hastaya kan kullanıldığını. O yüzden hakikaten bu anlamda bütün kan bağışçıları gizli birer kahraman. Bizim arka planda 3000'den fazla çalışanımız sadece kanda çalışıyor. Böyle arka tarafta 7/24 bayram, seyran, pazar, resmi tatil, dini tatil demeden çalışan bir sistemimiz işliyor hocam.
Peki böyle özellikle trajik bir şekilde az önce dediniz ya Mehmet hocam bir karaciğer nakline yüzlerce ünite kullandığımız oluyor. Bir de ben şunu öğrenmek istiyorum. Mesela Bayburt'un ücra bir noktasında bir lösemi hastası, bir karaciğer nakli yapılacak Ankara'daki hasta belki önemli değil. Şunu söyleyebiliyor. Yarın bu hastaya karaciğer nakli yapılacak 100 ünite kan gerekebilir. Tamam hazırlıklıysam hepsini yaparım. İşte Bayburt'un bir ücra ilçesinde bir trafik kazası geçirdim ve ender bulunan bir kan grubuna sahibim. Buraya nasıl yetişiyorsunuz? Birilerine stok mu var bu kanlarda?
Hocam elimizde devamlı kan stoğu tutmaya çalışıyoruz.
Her gruptan?
Her gruptan ve o grubun toplumdaki oranına göre. Yani bütün gruplar, bütün toplumlarda eşit olarak
dağılmıyor.
O yüzden bunu her grupta eşit olarak tutmaya çalışıyoruz. Yani o şeyine göre, toplumdaki görme oranına göre, görülme oranına göre tutmaya çalışıyoruz. Ki Bayburt'taki, yani Bayburt'a en yakın bölge kan merkezinin stoğunda, Bayburt'taki bu çocuğun ya da bu kadının, hastanın, bu hastanın, yaşlının ihtiyacını giderebilelim diye.
Ha yani ben orada trafik kazası olsa bile hastayı işte 18 dakikada hastaneye götürdüm. 25 dakikada ameliyata hazırladım. İşte bu sürede makul bir süre içerisinde de bu hasta açılıp işte ilk müdahalesi yapılana kadar ben o kadar oraya yetiştiririm arkadaş.
Aynen öyle hocam.
Ben memleketin neresi olursa olsun, hangi saat olursa olsun.
Aynen öyle. Tabii bazı özel durumlarda o bölgedeki kan oraya yetmezse eğer, Türkiye'nin 18 yerinde bölge kan merkezimiz var bizim. Arabayla, uçakla bölgeler arasında da birbirini destekliyoruz. O yüzden böyle şey değil, hani sadece o bölgeyle de kısıtlı kalmıyoruz. Zaman zaman olan toplumsal olaylarda, yani işte terör olaylarında ya da kitlesel olaylarda da bu konuda hocam ne yazık ki yaptık. Hani bölgeler arası
böyle bir ihtiyaç
kan nakli yaptık ama hani temelde bunu Türkiye çapında giderebiliyoruz.
Peki şimdi Mehmet Hocam, şunu ben bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu kan mümkün değil, başka türlü yeri kaptanamayacak bir ilaç. İhtiyacı olan hasta dakikalar içinde kaybedilebilir, saatler içinde kaybedilebilir. Bir hastaya yüzlerce, binlerce litre kan gerekebilir yeri geldiğinde. Bu ben de olabilirim, siz de olabilirsiniz. Allah korusun, lösemi tanısı alındı. İşte bunu takip eden bir süreç oldu. Tedavi yıllarca sürdü. Benim ayın 18'inde kemoterapimin 3. dozumun 5. seansını alacağım belli. Ama bunun dışında da hadi bu öngörülebilir ama öngörülemez riskler de var. Radyo programından çıktınız, trafik kazası geçirdiniz. İşte dalağınız zedelendi. Çok büyük bir travma değil ama çok kanamalı bir travma oldu. O anda 10 litre kan gerekebilir. O anda 10 litre kan verilerek sistem çalıştırılırsa dalak onarılacak süre elde edilir. Ama bu süre aşılırsa dalak toptan çıkarılıp alınabilir. Çok önemli değil bu manada. Hayatla kabil gerisi de. Ama ben bile bir saat sonra bağışlanmış bir kanın vesilesiyle hayatta kalabilirim. Ama bulunamayıp kaybedilebilirim.
Aynen öyle hocam. Bu tabii hakikaten toplumsal bir vazife. Hani eğer söylememiz doğru olursa eğer, yani farzı aynı olacak olan ya da farzı kifaye olacak toplumun bir kesimini yapması olan, onu doğru ifade edelim. Toplumun bir kesimini yapması gereken bir faaliyet ve burada da hani erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan verebilirler. Toplumdaki oranımız istenen seviyenin birazcık altında. O yüzden biraz daha bu şuuru, bu bilinci artırmaya çalışıyoruz.
Ama bizde bu böyle olmamalı gibi geliyor sanki Mehmet Hocam. Yani hani içinde bulunduğumuz coğrafya, mensup bulunduğumuz diye Türk milleti vefakardır, cefakardır. İşte 3 milyon Suriyeli kardeşini alır bağrına basar. Ya bunu yapan bir milletin işte fındığına fıstığına kadar düşünür. İyi standartlarda yaşamasını ister. Televizyonu olan evde yaşasın ister. Her şeyini sağlar da böyle bir konuda cimrilik etmesi hiç makul değil. Haksız mıyım?
Öyle bekliyoruz biz de.
Ama işte o zaman şimdi sıkıntı şu. Evet, kinayeyi aldım. Öyle olmalı ama değil dediniz aslında. Peki buyurun, suçluyu bulalım.
Estağfurullah, suçlu değil. Bu bir tabii anlatmaktır. Kimi kanda, kimi o iğneden korkuyor. Yani diyor ki ben, o iğne çok büyük.
Arkadaş başka zaman kork ama burada korkma ya.
Kimi diyor ki ben kan vermekten kandan korkarım.
Bakma kafanı öbür tarafa çevir.
Aynen öyle. Kimi diyor ki ben hastaneye veririm. Hastanelerde de kan alma oranı gitgide azalıyor. Bu anlamda Kızılay en doğru adres.
Hayır, niye böyle bir gıcıklık yapıyorsun kardeşim? Yani Kızılay alıyor işte. Niye sen hastaneye vermekte inatçısın?
Kimi diyor ki ben yakınıma acil ihtiyaç olunca veririm. Artık böyle olmayacak. Yani biz toplumun düzenli vermesini bekliyoruz ki yakınıza ihtiyaç olduğunda kimse sizi aramasın.
Bir de ben planlamayı yapabileyim. Yani elim zengin olsun.
Aynen öyle. O yüzden de artık bundan sonra kimse inşallah yakın vadede benim bir yakınıma ihtiyaç olacak diye beklemesin. Haber gelmeyecek çünkü öyle bir haber gelmeyecek. Toplumdaki gönüllüler sayesinde, yani meydanlarda kan veren gönüllüler sayesinde.
Bu meydana çıkan yiğit kelimesi son yıllarda çok konuşuluyor Mehmet Hocam, 15 Temmuz akabinde. İşte bir meydana çıkan yiğit profilde burada var diyorsunuz.
Hocam zaten bazı hani kuruluşlar bu anlamda çok güzel kampanyalar yaptılar. 15 Temmuz'da zın anısına biz de kanımızı veriyoruz diye.
Slogan da yakışır.
Aynen öyle. Bir de bazıları hani kan dökmekle alakalı herhangi bir konu gündeme geldiğinde ya kan dökeceksek eğer gidip kan vererek kanımızı dökelim, kanımız feda olsun diye.
Eyvallah.
Bu anlamda hakikaten hani kan çok kiminin görmesi, kiminin konuşması sevilmeyen bir ürün ama bizim için hakikaten güzel ve hani bu görevden dolayı da açıkçası hem gurur duyuyoruz. Toplumdaki Türkiye'nin ihtiyacı olan önemli vazifelerden birini yaptığımızı düşünüyoruz.
Peki. Şimdi Mehmet Hocam 50 kere söyledik, yani döne döne aynı şeyi söyledik. Bir kez daha söyleyerek programı bitirmek istiyorum ben, artık programın sonuna geldik. İşte sizle yaptığımız programda göçten bahsettik, memleket meselelerinden bahsettik. Dünyayı kurtardık arada ama ya bu kadar yukarı gitmeyelim. İşte içinde yaşadığımız coğrafya, ihtiyacı olan coğrafya, içinde bulunduğumuz mevsim, mübarek Ramazan-ı Şerif mevsimi, verme mevsimi, ne verirseniz verin alacağınız puan 5'tir. Çünkü onu siz vermezseniz başkası da verebilir. Ama bir an gelecek, bir hasta gelecek, bir olay gelişecek. O kan sizin verdiğiniz kan olacak ve Allah o kanla bir insana şifa ve ömür nasip edecek. İşte kaderde ne yazılıydıysa. Bir açı doyurmanın, bir fakiri doyurmanın bu kadar önemsendiği bir memlekette, bir çıplığı giydirmenin, üşüyeni sarmanın bu kadar önemsendiği bir memlekette arkadaş yok başkası. Yani battaniyeyle sarınamayan işte fırının kapısında oturup ısınabilir ama ya siz o kanı verirsiniz ya hasta ölür.
Aynen öyle hocam. O yüzden biz de bu Ramazan ayında diyoruz ki hem maddi bağış yapın, hem kan bağışı yapın, hem...
Özellikle Ramazan'ı vurguluyoruz. Hani diğer zamanlar iyi kötü bir tutturuyoruz ortalamayı ama.
Öyledir hocam. Bizi dinleyen genç arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz bilecektir. Bazı oyunlar vardır. Orada puan toplamaya çalışırsınız. Ramazan'da toplanan puanlar 2 ile 3 ile 5 ile 10 ile 20 ile çarpılıyormuş diye duyduk. O yüzden hocam özellikle Ramazan'da bizim kültürümüzde zekat özellikle Ramazan'da verilir. Mümkünse bağışlar mümkün özellikle Ramazan'da yapılmaya çalışılır ki sevabı daha fazla olsun diye.
Günün mesajı da budur.
Aynen öyle. O yüzden kan bağışlarında inşallah.
Yapacaksanız Ramazan-ı Şerif'i ihmal etmeyiniz diyoruz.
Aynen öyle diyoruz hocam.
Mesela cuma günü işte iftar sonrası, teravih sonrası gelin. Cumartesi nasıl olsa tatil veya cumartesi gecesi gelin. Engel yok.
Aynen
gece
öyle.
Gündüz alırız diyorsunuz yani.
Gece gündüz alıyoruz. Hakikaten bazen böyle sahura kadar devam eden kampanyalarımız oluyor. İftardan, teravihden sonrası için. O yüzden hem maddi bağışlarınızı Somali'deki, bu arada da bir sosyal mesajımızı da vermiş olalım müsaadenizle hocam. Somali'deki, Suriye'deki, Yemen'deki, Güney Sudan'daki ve dünyanın başka yerlerindeki bu Ramazan yaptığımız iftar ve gıda kampanyalarını desteklerini bekliyoruz sayın dinleyicilerimizin. Aynı zamanda da kan bağışlarını bekliyoruz.
Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Teşekkür ederiz Mehmet hocam.
Ben teşekkür ederim hocam.
Görüşmek üzere inşallah.